Birinci Tarihler kitabının 12. bölümüne geldik. Bu bölümde dikkatinizi çekmek istediğim tek bir olay vardır. Dışlandığı günlerde Davut'un yanına Gad oymağından bazı adamlar geldi. Onlarla ilgili şöyle bir kayıt vardır. Bu Gadlılar ordu komutanlarıydı. En güçsüzleri 100, güçlüleri 1000 kişinin yerini tutardı. Birinci ay Ürdün ırmağı her yana taşmışken karşı yakaya geçtiler. Oradaki vadilerde oturanların tümünü doğuya, batıya kaçırdılar. Benyamin ve Yahuda oğullarından bazı kişiler de Davut'un yanına, saklandığı yere gittiler. Onları karşılamaya çıkan Davut şöyle dedi: "Eğer bana yardım etmek için esenlikle geldiyseniz, buyurun bize katılın. Ama ben haksızlık yapmamışken beni düşmanlarımın eline teslim etmeye geldiyseniz, atalarımızın tanrısı bunu görsün ve sizi yargılasın." Tanrı'nın ruhu 30'ların önderi Amasay'ın üzerine indi. Amasay şöyle dedi: "Ey Davut, biz seniniz. Ey İşayoğlu, seninleyiz. Esenlik olsun sana, esenlik. Seni destekleyenlere de esenlik olsun. Tanrın sana yardım edecektir." Bu 1. Tarihler kitabının 12. bölüm 14-18 ayetler arasıdır. İşte Davut'un yanına gelen bir grup insan. Sel zamanı Ürdün nehrinde yüzdüler. Tam vazgeçmek üzereyken Davut onları karşılamaya gitti. Davut aslında onlara, "Bana zarar vermek istiyorsanız sizi mahvederdim" derken onların dost mu düşman mı olduklarını bilmiyordu. Onlar da, "Ey Davut, biz senin yanında yer almak için geldik" dediler. Davut için yaşamak istiyorlardı. Onun yanında ve hizmetinde olmak istiyorlardı. Rabbin hizmetinde olmak isteyen birçok imanlı bunu çok meşgul olma meselesi gibi algılar. Ancak değerli dostum, önemli olan nokta şudur: Mesih için yaşamak istiyor musunuz? İşte Gad'dan gelen adamların Davut'a söyledikleri buydu. "Ey Davut, senin yanında olmak istiyoruz. Kendimizi sana adamak ve senin için yaşamak istiyoruz." Bu ruhsal uygulamayı bir adım daha ileri götürebiliriz. Mesih sizi ölümü ve dirilişiyle Erden'den geçirdi ve yine sizi bütün ruhsal bereketlerle bereketledi. Ama sizin de imanlı bir yaşam sürmek için dünyaya dönmeniz gerekir. Rab ise kendisinin olanlar için dua etti. "Onları dünyadan uzaklaştırmanı değil, kötü olandan korumanı istiyorum" dedi. İman yaşamını şimdi ve burada değerli kardeşim yaşamalıyız. Yeryüzünde imanlı yaşamı yaşamak için sahip olacağın tek fırsat işte tam burasıdır. Bunu yapmak için de kendinizi Mesih'e vermeniz gerekiyor. Bugün imanlı bir yaşam sürdürme fikri ucuz bir hal aldı. Uzlaşma, kendi fikrini belirtmeme ve ikiyüzlülük son derece yanlıştır. Suda yüzmek zorundasınız. Fiyatı olacaktır iman etmenin, doğruları söylemenin, sağlıklı öğretiyi vermenin. Davut'tan daha üstün olana, Rab İsa'ya gitmek ve kendinizi ona teslim etmek zorundasınız. Onun hizmetinde olmak ne büyük bir sevinçtir değerli dostum. Şimdi 13. bölüme geldik. 13-16 bölümler arasında Davut ve Tanrı'nın sandığı yer almaktadır. 13. bölümde Davut'un Tanrı'nın ahit sandığını Yeruşalim'e getirmek için gösterdiği ilk çaba ile ilgili görüşünü görüyoruz. Hatırlayacaksınız, Hakimler döneminde savaşta Filistinler Tanrı'nın sandığını almışlardı. Bu onlara sonu gelmeyen sıkıntılar yarattığı için onlar da onu bir arabanın üstüne koyup İsrail'e geri gönderdiler. O zamandan beri Tanrı'nın sandığı Kiryat Yearim'deki Abinabad'ın evinde durmaktaydı. Şimdi Davut Tanrı'nın sandığını başkent olan Yeruşalim'e getirmeye çalışır. Tanrı buna önem verdi. Davut'un ruhsal konuları vurgulaması Rabbi hoşnut etti. Ne var ki göreceğimiz gibi Davut yanlış yerden başlar. 13. bölümün 1. ayetinde şöyle diyor. Davut binbaşılara, yüzbaşılara ve subaylarına danıştı. Davut şimdi İsrail'in yeni kralıdır. Tahta çıkarken harika planları vardır. Büyük vizyon sahibidir ve Tanrı'nın sandığını Yeruşalim'e getirmek ister. Böylece her lidere danışır. Davut'un bütün bu adamlara danışmakla hata ettiğini sanıyorum. Tanrı onu yönlendiriyordu. İnsanların öğüdüne ihtiyacı yoktu. Gördüğüm kadarıyla bugün birçok inanlılar topluluğunda çok kişinin her şeye karışmak istemesi gibi ciddi bir sorun oluşuyor. Yani karar vermek istiyorlar. Özellikle imanlılar topluluğunun vakıf yöneticileri, heyetleri vesaire. Sorun da bu kişilerden birçoğunun karar vermek için yeterli ruhsal donanıma, yeterli ruhsal olgunluğa, bilgeliğe sahip olmamasından çıkıyor. Yanlış kararları çoğu zaman Mesih'in davasını yaralıyor, ona zarar veriyor. Bana öyle geliyor ki Davut bütün bu liderlere danışarak hata etti. Herkesi dinlediği için sıkıntıya düştü. Ve Davut bütün İsrail topluluğuna şöyle seslendi. Eğer onaylarsanız ve Tanrımız Rabbin isteği ise İsrail ülkesinin her yanına yayılmış öbür soydaşlarımıza ve onlarla birlikte kendi kentlerinde ve otlaklarında yaşayan kahinlerle Levillere haberciler gönderelim. Çünkü Saul'un krallığı döneminde ona gereken önemi vermedik. 1. Tarihler 13, 2 ve 3. ayetler. Bu, Pavlus'un, elçi Pavlus'un zamanında meseleyi dolaylı olarak halletmeydi. O zamanlarda tapınakta Tanrı'ya tapınma tamamen çıkarıldı. Sonuç olarak tüm tapınak organizasyonu çöktü. Levililer dağıldı. Şimdi tüm ülkede Davut'un Tanrı'nın sandığını getirmek istediği sözü yayılır. Topluluk bu öneriyi benimseyerek sandığı geri getirmeye karar verdi diyor 4. ayette. Kararda hemfikirler. Hepsi Tanrı'nın sandığının Yeruşalim'e getirilmesini ister. Davut, Tanrı'nın antlaşma sandığını Kiryat Yearim'den geri getirmek için Mısır'daki Şihor ırmağından Levu Hamat'a kadar bütün İsraillileri topladı diyor 5. ayette. 1. Samuel 7'de Tanrı'nın sandığının Kiryat Yearim'e götürülüşünün ve orada bırakılışının kaydını okuyoruz. Çünkü onunla kötü bir deneyim yaşamışlardı. Böylece Davut'la İsrailliler keruvlar arasında taht kuran Rab Tanrı'nın adıyla anılan Tanrı'nın antlaşma sandığını getirmek için Yahuda'daki Bağla kentine Kiryat Yearim'e gittiler diyor 6. ayette. Tanrı tabii ki sandığın içinde ve kerubilerin arasında yaşamıyordu ama orası onun yani Tanrı'nın İsrail halkıyla buluşmak için hazırladığı yerdir. Huzuru oradaydı. Şimdi büyük hatalarını yapacaklar. Birinin dediği gibi bu doğru şeyi yanlış şekilde yapmadır. Tanrı'nın sandığını Yeruşalim'e getirmek doğruydu ama bunu yapma şekli yanlıştı. Tanrı'nın sandığını Avinadav'ın evinden alıp yeni bir arabaya koydular. Arabayı Uzay'la Ahyo sürüyordu diyor 7. ayette. Tanrı sandığın taşınması konusunda belirli emir vermişti. Tapınağın diğer kısımları araba üzerinde taşınabilirdi ama Tanrı'nın sandığı taşınamazdı. Tanrı'nın Musa'ya ne dediğine dikkat edin. Ordugah başka yere taşınırken Harun'la oğulları kutsal yere ait bütün eşyaları ve takımları örtmeyi bitirdikten sonra Kehat oğulları onları taşımaya gelecekler. Ölmemek için kutsal eşyalara dokunmayacaklar. buluşma çadırındaki bu eşyaların taşınması Kehat oğullarının sorumluluğu altındadır. Sayılar 4:15'te bunu diyor. Tanrı'nın sandığı asla arabayla taşınmamalıydı. Kohat oğullarının sırtında taşınmalıydı. Neden? Bunun nedeni şudur. Tanrı'nın sandığı Mesih'ten söz eder. Ve o da bugün bile kişiler tarafından taşınmalıdır. Pek çok kişi bunu kolay yoldan yapmak isteyeceklerdir. Dostum, Tanrı'nın sözünü taşımak emek gerektirir. Birçok kişi masraflardan şikayet eder. Ben de masraflardan yana değilim ama Tanrı'nın sözünü yaymanın masraflı olacağını size anlatmak istiyorum. Onu taşımalıyız. Herkes kendi yükünü omuzlamalıdır. Bu nedenle onu taşıyalım. Elçi Pavlus çünkü herkes kendine düşen yükü kendi taşıyacaktır der Galatyalılar 6 ayet 5'te. Bunu söylemenin başka bir şekli ise herkesin kendi yükünü omuzlaması gerektiğidir. Bir başka deyişle hepimiz Tanrı'nın sözünü dünyaya taşımak için ki dünyanın ona son derece ihtiyacı vardır, omuzlarımızı tekerlek yapmalıyız. Tanrı müjdeyi gökte yazmıyor. Onun çocukları müjdeyi yaymalılar. Bu arada Davut'la bütün İsrail halkı da lir, çeng, def. Bir başka deyişle hepimiz Tanrı'nın sözünü dünyaya taşımak için ki dünyanın ona son derece ihtiyacı vardır, omuzlarımızı tekerlek yapmalıyız. Tanrı müjdeyi gökte yazmıyor. Onun çocukları müjdeyi yaymalıdır. Bu arada Davut'la bütün İsrail halkı da lir, çeng, tef, zil ve borazanlar eşliğinde ezgiler okuyarak Tanrı'nın önünde var güçleriyle bu olayı kutluyorlardı diyor 1. Tarihler 13 ayet 8'de. Davut büyük bir müzisyendi ve bu onun için gerçek bir sevinçti ama bunun hepsi çok aniden durduruldu. Kidon'un harman yerine vardıklarında öküzler tökezledi. Bu nedenle Uzza elini uzatıp sandığı tuttu. Rab sandığa elini uzatan Uzza'ya öfke duyarak onu cezalandırdı. Uzza orada Tanrı'nın önünde öldü diyor 9-10. Ayetler. Neden? Çünkü onu yanlış yapıyorlardı. Doğru tanıklık vermiyorlardı. Ama diyebilirsiniz ki bu kesinlikle ciddi bir şeydi. Biri de çıkıp bunu gösterdi. Ancak buna şöyle karşılık verilebilir. Tanrı'nın sandığı araba üzerinde taşınmamalıydı. Ayrıca Tanrı'nın sandığın sabit durması için Uzza'nın yardımına da ihtiyacı yoktu. Bugün Tanrı'nın işine burunlarını sokmamaları gereken yerde burunlarını sokan pek çok insan vardır. Rabbin işine karışıyorlar. Tanrı'nın istediği şekilde olmasa bile iyi niyetle onlarla ilgili birçok örnek verebilirim ama sonuçta bereket olmaz. Tanrı'nın sandığının durumunda olduğu gibi karışanlar işten el çektirildiler. Davut, Rabbin Uzza'yı cezalandırmasına öfkelendi. O günden bu yana oraya Perez Uzza denilir. Perez Uzza, Uzza'nın cezası demektir. 11. ayet. Bugün sizin de eleştirmenlerin de bundan hoşlanmayacağı gibi Davut hiç hoşnut kalmadı. Davut o gün Tanrı'dan korkarak Tanrı'nın sandığını nasıl yanıma getirsem diye düşündü diyor 12. ayette. Oh, kaç kez işleri kendi yöntemlerimize göre halletmeye çalışır ve sonra da başarısız olunca Tanrı'yı suçlarız. Bunu Rab için nasıl yapacağım deriz. O zaman onu Tanrı'nın istediği gibi yapın. Onu Tanrı'ya teslim edin. Sonunda Davut da bunu yapmak zorunda kaldı. Davut sandığı yanına, Davut kentine götüreceğine, Gatlı Ovet Edom'un evine götürdü. Tanrı'nın sandığı Gatlı Ovet Edom'un evinde 3 ay kaldı. Rab Ovet Edom'un ailesini ve ona ait her şeyi kutsadı. 1. Tarihler 13 ve 14. ayetler. Bu olay da böylece sonuçlanır. Tanrı'nın sandığı şimdi Yeruşalim'e getirilmeyecektir. Tanrı sandığın olduğu aileyi bereketler. Ancak Davut da ilgisini başka bir yöne çevirecektir. 14. bölümde Tanrı'nın Davut'u zenginleştirmesini ve onun şöhretinin yayılışını görüyoruz. Sur kralı Hiram, Davut'a ulaklar ve bir saray yapmak için sedir kötükleri, taşçılar, marangozlar gönderdi diyor 1. Tarihlerin 14. bölüm 1. ayeti. Davut'la Hiram iyi arkadaştılar. Başka bir yerde Hiram'ın Davut'un sevdiğini okuruz. Burada Davut'un krallığının başlangıcında Hiram ona evini, sarayını yapması için yardım etmek ister. Böylece Davut Rabbin kendisini İsrail kralı atadığını ve halkı İsrail'in hatırı için krallığını yücelttiğini anladı. Davut Yeruşalim'de kendine daha birçok karı aldı. Bunlardan erkek ve kız çocuklar oldu diyor 1. Tarihler 14, 2 ve 3. ayetlerde. Şimdi belki de Tanrı buna izin verdi diyorsunuzdur. Evet, Tanrı çok eşlere yani karılara izin verdi ama Tanrı bunu onaylamadı. Bunun altını çizeyim. Tanrı asla çok evliliği onaylamaz. Aslında bu Tanrı'nın onu yargılamasına neden olacak ve ona yaşamı boyunca acılar getirecektir. Yani Davut'a. Bu kesinlikle yanlıştır. Bu kayıt bize, yani burada aktarılan bu olay bize Tanrı'nın bunu onayladığını göstermek için verilmiyor. Ama Tanrı bizim olup biteni olduğu gibi öğrenmemizi istiyor. Bu tarihi bir kayıttır ve bunu okurken Tanrı'nın tutumunu keşfedeceğiz. Bir keresinde Davut'un dışlandığı dönemde Filistliler onun kendi adamları olduğunu sanmışlardı. Şimdi kendi halkına döndüğü ve onların kralı olarak taç giydiği için onu yakalamaya çalışıyorlar. Filistliler gelip Refaim Vadisi'nde baskın yapmışlardı. Davut Tanrı'ya danıştı. Filistlilere saldırayım mı? Onları elime teslim edecek misin? Rab saldır dedi. Onları eline teslim edeceğim. Bunun üzerine Davut'la adamları Baal Perasim'e gittiler. Davut orada Filistlileri bozguna uğrattı. Sonra her şeyi yarıp geçen sular gibi Tanrı düşmanlarımı benim elimle yarıp geçti dedi. Bundan ötürü oraya Baal Perasim adı verildi. Filistliler putlarını orada bıraktılar. Davut'un buyruğu uyarınca putlar yakıldı diyor 1. Tarihler 14-9-12 ayetler arasında. Bu Davut'un Filistlilere karşı kazandığı büyük bir zaferdi ve İsrail onlara karşı çok fazla zafer kazanmamıştı. Filistliler bir kez daha gelip vadiye baskın yaptılar. Davut yine Tanrı'ya danıştı. Tanrı şöyle karşılık verdi. Buradan saldırma. Onları arkadan çevirip pelesenk ağaçlarının önünden saldır. Davut işte Filistliler bize karşı savaşmak için yine geri geldiler. Daha önce zafer kazandım. Şimdi yine onlarla savaşacağım diyebilirdi. Hayır, öyle yapmadı. Tanrı'ya gidip danıştı. Ve Tanrı da ona böyle yapmamasını söyledi. Davut'a geri çekilmesini ve Filistlileri dut ağaçlarına doğru çekmesini söyledi. Davut orada avantajlı bir durumda olacaktı. Aslında Rabbi deneyen birçok imanlı vardır. Ona güvenmeyip onu deniyorlar. Bir çeşit işe ya da anlaşmaya girerler ya da bir şey yapmaya kalkışırlar. Deyim yerindeyse çiğneyemeyecekleri kadar büyük bir lokmayı ağızlarına atarlar. Bir başka deyişle altından kalkamayacakları bir işe kalkışırlar. Bunu da Rab'be güvendikleri için yaptıklarını iddia ederler. Öyleyse Rabbin bunu onlara yapmasını söylediğine nasıl karar verirler? Dostum, Tanrı sizden ve benden kutsanmış sağduyuyu kullanmamızı bekler. İmanla hareket ettiklerini ki onların iman sandıkları şey varsayımdır, söyleyen insanlar tanıyorum. Buna Rab'be güvenme diyorlar ama aslında yaptıkları Rabbin onlara yapmalarını asla belirtmediği şeylerdir. Tanrı bizim kutsanmış sağduyuyu kullanmamızı ve de onun yönlendirmesini beklememizi istiyor. İman denen her şey aslında iman değildir. Bu şekilde imanı mahveden insanlar gördüm. Bir gün hizmet ettiğim topluluğa bir hanım geldi. Bir iman iyileştiricisine gideceğini söyledi. Ben de ona gitmemesini önerdim. Bir doktora gitmesi gerektiğini söyledim. Bayan bana yanlış düşünüyorsunuz dedi. Tanrı beni iyileştirecek. Benim bu iman iyileştiricisine kendisinde iyileştirme mefibesi olana gitmem doğru değildir diyorsunuz ama ben gidiyorum ve iyileşeceğim dedi. Biliyor musunuz ne oldu? Gitti ve iyileşmedi. Bunu anlayamadı. Tanrı'nın onu iyileştireceğini sandı. Bu olay onun imanını sarstı ve sırtını Tanrı'ya döndü. Beni hayal kırıklığına uğrattı dedi. Hayır, Tanrı onu hayal kırıklığına uğratmadı. Tanrı bizim aptalca bir şey yapmamızı istemiyor. Sağduyumuzu, aklımızı kullanmamızı istiyor. Tanrı bize bu aklımızı boşuna vermedi. Bu hanımın bir doktora gitmesi gerekiyordu. Sözüm ona kendisinde iyileştirme armağanı olan kimseye değil. Bugün böyle insanlar çıkıyorlar. Bunlar aslında üçkağıtçı insanlar. Değerli dostum, bugün kimsede böyle bir yetki ve armağan yoktur. Bu nedenle Tanrı bizim aptalca, akılsızca bir şey yapmamızı istemiyor. Aklımızı, sağduyumuzu kullanmalıyız. Bu kadının akılsızlığı, aptalca davranışı ölümle sonuçlandı. Dostum, elbette ki Rab'be güvenmeye ihtiyacımız vardır. Ama yönlendirmenin Rab'den geldiğinden de emin olmamız gerekir. Bazen ruhsal alanda savaşmamız, bazen de geri çekilmemiz gerekir. İnsanlarda kim olursa olsun şifa verme yeteneği gücü yoktur. Haberciler dönemine özgü armağanları günümüze taşıyamayız. O dönemlerde Tanrı sözü henüz tamamlanmamıştı. Elçilerin söylediklerinin Tanrı sözü olduğu nereden bilinecekti? Onlara verilen özel armağanlar aracılığıyla bilinecekti. Bu elçiler ölüleri bile dirilttiler. Tanrı sözü tamamlandıktan sonra bu özel armağanların da artık ortadan kalktığını görüyoruz. Bugün elimizde Tanrı sözü vardır. Tanrı bize direkt olarak sözü aracılığıyla konuşuyor, yol gösteriyor. Biz davamızı direkt olarak Rab'be götürmeliyiz. Biz bize yük olan, bizi korkutan yüklerimizi, kaygılarımızı, hastalıklarımızı ona buna değil, Rab'be götürmeliyiz. Büyük doktora Rab'be gitmeliyiz. Sözüm ona kendisinde şifa verme armağanının olduğunu söyleyenlere değil. Çünkü onlarda böyle bir güç ve yetki yoktur. Pelesenk ağaçlarının tepesinden yürüyüş sesi duyar duymaz saldırıya geç. Çünkü ben Filist ordusunu bozguna uğratmak için önün sıra gitmişim demektir diyor. 1. Tarihler 14 ayet 15'te. Bir kilise çobanı olan arkadaşım hizmet edeceği bir kilise hakkında anlatmak üzere bana geldi. Ben de o kilise hakkında bazı şeyler bildiğim için ona oraya gitmemesini önerdim. Neden diye sordu. Ben de oraya gitmeden önce dut ağaçlarının tepelerindeki sesi duyuncaya kadar beklesen iyi olur dedim. Gördüğünüz gibi Tanrı'nın bizim için hazırladığı yolda hiçbir kuşku kalmayıncaya kadar sizin ve benim kardeşim beklememiz gereken zamanlar vardır. Bu imanla çıkma konuşması hiç de iman olmayabilir. Varsayım olabilir. Tanrı'ya güvenme yerine Tanrı'yı deneyebiliriz. Rabbin işaret vermesini, dut ağaçlarının tepelerindeki sesi beklememiz gerekir. İmanla çıkma dediğimiz şeyin akılsızca bir hareket olmaması için dikkatli olmalıyız. Bazen Tanrı'ya güvenme yerine onu deniyoruz. Davut Tanrı'nın kendisine buyurduğu gibi yaptı ve Filist ordusunu Givon'dan Gezer'e kadar bozguna uğrattı. Böylece Davut'un ünü her yana yayıldı. Rab bütün ulusların ondan korkmasını sağladı diyor 1. Tarihler 14, 16 ve 17. ayetler. Bundan dolayı Davut'un dünyanın büyük liderlerinden biri olduğunu söyledim. O dönemde onun krallığı büyük dünya krallıklarından biriydi. Tanrı bu adamla beraberdi. O önemsiz yerdeki o küçük ulus süper güç oldu. Bu bize tuhaf gelmemeli. Dünya tarihinde bunun gibi başka olaylar da olmuştur. Venedik kenti bir zamanlar dünyayı yönetti. Ki yalnızca bir kentti. Bu nedenle İsrail gibi küçük bir ulusun süper güç oluşu şaşırtıcı değildir. Bunun nedeni de anlatılır. İkinci ayet, Davut'un Rabbin İsrail üzerindeki krallığını teyit ettiğini anladığını ve 17. ayette Rabbin bütün uluslara onun korkusunu saldığını anlatır. Davut'un süper güç olmasını sağlayan Tanrı idi. Gördüğümüz gibi 13-16 arasındaki bölümler Davut'a ve Tanrı'nın sandığına yani seçmiş olduğu yer olan Yeruşalim'e Tanrı'nın sandığını getirişine ayrılmıştır. Bu bölümler devlet işinin Davut'un verdiği kararlardan bazılarının etrafındaki uluslara imzaladığı antlaşmaların, savaştığı savaşların hatta devletin resmi yemek ve diğer devlet etkinliklerinin kaydını bize ulaştırması açısından oldukça ilginçtir. Bugün televizyonda izlediğimiz haberler gibi olabilirler. Ancak bu bölümler bize Tanrı'nın sandığının taşınmasını anlatır.